Ayrım 5.
Guil Ford'un zeka modeli. Guil Ford zekayı 3 boyutlu ele almış ve bunları 1 içerik, 2 işlevsel ve 3 ürünsel olarak sınıflamıştır. Bu sınıflamaları da kendi içinde alt bölümlere aşamalı olarak ayırmıştır. İçerik boyutu, görsel, işitsel ve kassal duyum, sembolik, sözel ve davranışsal olarak 4 alt basamakta toplanmıştır. İşlevsel boyutu, ki mental operation olarak ele alınabilir ve bilişsel alanla ilgili olandır, bilgi, hatırlama, ıraksal düşünme, yakınsak düşünme ve değerlendirme şeklinde aşamalı olarak sıralamıştır. Ürünsel boyutu ise sınıflama, ilişkiler, sistem, çevirme ve doğurgular olarak sınıflamıştır. Guil Ford 1967-1835. Descartes modeli. Guil Ford'un taksonomisinden hareketle bilişsel alanı 1. İletişimi algılama hatırlama 2. Bilgi ve ürünü yeniden üretme 3. Yorumlama 4. Yakınsak düşünme ve 5. Iraksal düşünme olarak 5 alt basamağı aşamalı olarak ayırmıştır. Descartes 1973-35-53. Tabanın sınıflaması. Bilişsel alanı 1, 2 ve 3 olarak 3 ana bölüme ayırmış ve alan 1'i sayma, listeleme, fark etme, gruplama, etiketleme, alan 2'yi yorumlama, çıkarım yapma ve genelleme, alan 3'ü açıklama ve yordama olarak alt basamaklara bölmüştür. Taba 1967-92-137. Ayrıca hedefleri 1 temel bilgi, 2 düşünme, 3 tutumlar, duygular ve duyarlılık, 4 akademik ve toplumsal beceriler biçiminde aşamalı olarak sınıflamıştır. De Blacq taksonomisi. De Blacq öğrenilmiş davranışları yöntem, konu ve transfer olarak 3'e ayırıp bunları da alt basamaklara aşamalı olarak böler. O, 1 yöntemi parçadan bütüne doğru aşamalı olarak bilme, anlama, uygulama, bütünleştirme, 2. Konuyu çok sınırlı öğrenmeden temelleri öğrenmeye doğru aşamalı olarak olgular, kavramlar, ilişkiler, yapılar, yöntemler ve tutumlar, 3. Transferi ise özelden genele doğru çok sınırlı bir alanda transfer, daha geniş alana transfer, tüm alanlara transfer olmak üzere sınıflamıştır. De Blacq 1975-1341. Gagne-Merrill taksonomisi. Gagne'ye göre 8 tür öğrenme vardır. Bu 8 tür öğrenme temeli alınarak taksonomik sınıflamayı önce duygusal davranış, devinişsel davranış, belleğe dayalı davranış ve karmaşık bilişsel davranış olarak 4 ana bölüme aşamalı olarak ayırmışlardır. Sonra bu 4 ana bölümü de kendi içinde alt sınıflara bölmüşlerdir. 1. Duygusal davranışı işaret öğrenme. 2. Devinişsel davranış uyarıcı davranım bağını öğrenme, uyarıcı davranım zincirini öğrenme. 3. Belleğe dayalı davranışı sözlü karşılıklarıyla uyarıcı davranım zincirlerini öğrenme, ayırt etmeyi öğrenme. 4. Karmaşık bilişsel davranışı ise kavram öğrenme, ilki öğrenme ve problem çözme şeklinde aşamalı olarak sınıflamışlardır. Gagne 1985-23-35. Gerlach ve Silvian taksonomisi. Bilişsel alanla ilgili davranışları aşamalı olarak 6 basamağa ayırır. Bunlar 1. Kimlik verme, 2. Adlandırma, 3. Betimleme, 4. inşa etme, 5. Düzenleme, 6. Yapıp göstermedir. Gerlach ve Silvian 1967-1826. Duyuşsal alanı sınıflayanlar. Bu alanla ilgili sınıflamalar birçok bilim adamı tarafından yapılmıştır. Bu sınıflamalar şu başlıklar altında incelenmiştir. Creutzfeldt-Vohlun taksonomisi. Yazılışı Creutzfeldt. Bu alanı kodlayanlardan biri de Creutzfeldt'dür. Duyusal alanı alma, tepkide bulunma, değer verme, örgütleme ve kişilik olarak 5 ana basamağı, her ana basamağı da kendi içinde alt basamakları ayırmıştır. Creutzfeldt 1964-98-175. De Landseer taksonomisi. Yazılışı D E L A N D S H E R E. Duyuşsal alan Landseer tarafından dışsal uyarıcıya kişisel tepkide bulunma ve kişisel olarak başlatma olarak ikiye ayırmış, dışsal uyarıcıya kişisel tepkide bulunmayı da 3 alt basamağa bölmüştür. De Landseer 1984-7-26. Rats yazılışı R, A, T, H, S, Harmin yazılışı H, A, R, M, I, N ve Simons taksonomisi yazılışı S, I, M, O, N, S. Duyuşsal alanı özgürce seçme, yapılan seçimin üzerine titreme, seçimi onaylama, seçime göre davranma ve her zaman seçime göre davranma olarak 5 basamağı aşamalı olarak ayırmışlardır. Carl Swinns 1987-29. Devinişsel alanı sınıflayanlar. Bu alanla ilgili sınıflamalar birçok bilim adamı tarafından yapılmıştır. Bu sınıflamalar şu başlıklar altında toplanabilir. Ragsdale'in taksonomisi yazılışı R, A, G, S, D, A, L, E. Devinişsel alan Ragsdale tarafından hedeflenmiş motor aktiviteler, dilsel motor aktiviteler, duygusal motor aktiviteler olarak 3 alt basamağa ayrılmıştır. Ragsdale 1950-58-71. Guilford'un taksonomisi. Guilford bu alanı güç, baskı, hız, statik dikkat, dinamik dikkat, koordinasyon ve esneklik olarak sınıflamıştır. Fakat bu sınıflamada aşamalılık yoktur. Guilford 1958-14-21. Davy'nin taksonomisi. Davy bu alanı başlama, manipüle etme, dikkat, bitiştirme ve doğal halde yapma olarak aşamalı şekilde sınıflamıştır. Davy 1969-36-68. Kibler'in taksonomisi. Kibler, devinişsel alanı çocuğun davranışlarının gelişimini açıklayan ilke ve genellemelere dayanarak kaba vücut hareketleri, iyice koordine hareketler, sözsüz iletişim davranışları, konuşma davranışları gibi 4 ana basamakta ve her basamağı kendi alt basamaklarında aşamalı olarak saptamıştır. Kibler 1970-66-75. Simpson'un taksonomisi. Simpson bu alanı algılama, kuruluş, kılavuzlanmış faaliyet, mekanizma, karmaşık dışa vuruk faaliyet, uyum ve yaratma olarak 7 basamağı ve bazı basamakları da alt basamaklara ayırmıştır. Simpson 1966-27-63. Harrow'un taksonomisi. Harrow bu alanı refleks hareketler, temel hareketler, algısal yetenekler, fiziksel yetenekler, beceri, sözsüz iletişim olarak sınıflamış, bazı basamakları da alt basamaklara ayırmıştır. Harrow 1972-1947. Sönmez'in taksonomisi. Sönmez bu alanı Blom'un bilişsel ve Krautwohl'un duyulusal alanını da göz önüne alarak davranışın nasıl ve ne yolla başladığına, birbirlerinin ön koşulu oluş özelliklerine, basitten karmaşığa, kolaydan zora ve kişiye kazandırılırken izlenen sıraya bakarak algılama, kılavuz denetiminde yapma, beceri haline getirme, duruma uydurma, yaratma basamağı olarak 5'e, bunları da kendi içinde alt basamaklara ayırmıştır. Sönmez 1993-52-63. Sosyal beceri alanını sınıflayanlar. Bu alan bazı eğitimciler ve sosyal bilimciler tarafından sosyal bilgiler ve sosyal bilimler derslerinde kazandırılmak istenen hedef davranışların niteliklerine göre oluşturulmuştur. Bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlar vardır. Bunlar şu başlıklar altında incelenebilir. Frankel'in taksonomisi. Yazılışı F, R, A, E, N, K, E, L. Sosyal beceri alanını Frankl diğerleriyle planlama yapma, bilimsel araştırmalara katılma, grup tartışmalarına katılma, soruları kibarca yanıtlama, grup tartışmasını yönetme, sorumluluk alma, diğer kişilere yardım etme olarak basamaklara ayırmıştır. N, C, S, S'nin taksonomisi. Newton'ın Council for the Social Studies. Bu kurul sosyal beceri alanını kişisel beceriler, grup etkileşim becerileri, toplumsal ve politik katılım becerileri olarak 3 ana bölüme aşamalı olarak ayırıp saptamıştır. Bu bölümlerin de kendi içlerinde alt basamakları belirlenmiştir. Kişisel becerileri, kişisel görüşlerini açıklama, kendi inanç, duygu ve kanılarıyla iletişim kurma, davranışlarını düzeltme, toplumsal etkileşimi kavrama olarak 4'e, grup etkileşim becerilerini grubun havasını desteklemeye yardım etme, kural koymaya katılma, önderlik etme ve izleme, amacın gerçekleşmesine yardım etme, hareket etme, organize etme, karar verme süreçlerine katılma olarak 5'e, toplumsal ve politik katılma becerilerini, sorunlar hakkında bilgiyi toplayıp koruma, toplumsal hareket durumlarını kimliklendirme, grup içinde ya da kişisel olarak hareket etme, zor durumlarda bunları etkilemeye çalışma, toplumsal sorumlulukla dolu olma ve sorumluluk kabul etme olarak 5 alt basamağı ayırmıştır. NCSS 1984-57. Algısal alanı sınıflayanlar. Bu alanın sınıflaması üzerine çalışanlar var. Fakat diğer alanlar gibi aşamalı olarak basamakların belirlendiği bir araştırmaya rastlanmamıştır. Yalnız algısal motor alanın hedefleri başlığı altında kısa bir açıklama var. Bu açıklamada bütüncül motor koordinasyon, uygun ve yerinde motor koordinasyon olarak bu alan ikiye ayrılmıştır. Blom 1971-288. Bu ayrım ve verilen bilgi yeterli değildir. Çünkü bu yazıda algısal alan, devnişsel alanla örtüşmüş halde sunulmuştur. Taksonomi oluşturma. Taksonomi kavramı fen bilimlerinden gelmektedir. Varlıkların basitten karmaşa ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı olarak sınıflandırılması anlamını içermektedir. Bu anlamdan hareket edildiğinde taba ve kolsinusun taksonomileri ne basitten karmaşa ne de birbirinin ön koşulu olacak şekilde sıralanmamıştır. Çünkü ana basamaklar bile aşamalı değildir. Ayrıca alt basamaklardaki hedeflerin sıralanışında da bu kurala uyulmamıştır. Örneğin tabanın düşünme basamağındaki hedefleri genelleme yapma, uygulama, can alıcı ve uygun sorular sorma, neden sonuç ilişkisini belirleme, denence kurma şeklinde sıralanmıştır. Bu sıralanmada ön koşul oluş özelliği yoktur. Çünkü neden sonuç ilişkisini belirlendikten sonra denence kurulmaz. Tersine denence kurulduktan sonra neden sonuç ilişkileri belirlenebilir. Bilimsel yöntemde denence kurma ikinci basamak, verileri toplayıp analiz etme ise üçüncü basamak olarak ele alınır ve analiz sonuçlarına göre neden sonuç ilişkisi saptanır. Aynı şekilde Carl Sunes'in zihinsel beceriler basamağındaki hedefleri, eğilimleri belirlemek için sunulan programları analiz edebilecek, basit grafikleri geliştirebilecek ve okuyabilecek, toplumsal sorunlarla ilgili alternatif çözümler önerebilecek şeklinde sunulmuştur. Bu sonuçta da ön koşul oluş ve aşamalılık ilkesi yoktur. Çünkü programları analiz edebilmesi için kişinin basit grafikleri okuması ve geliştirmesi gerekir. Bunu yapmadan bilginin analiz edilmesi olası değildir. Ayrıca öğretilecek istendik davranışlar kolaydan zora, somuttan soyuta, yakın çevre ve zamandan uzağa doğru da sıralanmalıdır. Bu ilkelere her iki taksonomide de uyulmamıştır. Carl Sunes bilgi basamağındaki hedefleri 1. Ulusun ve bizim yaşamımızın daha iyi olmasının dünyadaki kaynaklara bağlı olduğunu açıklama. 2. Üretimi artırıcı yeni zirai yöntemleri ve suni gübreyi tartışma. 3. Geleneksel zirai yöntemler kullanıldığından üretimde geri kalan belli başlı ilkeleri listeleme şeklinde aşamalı olarak sıralanmıştır. Dikkat edilirse üçüncü hedef hem daha kolay hem de daha somuttur. Bu hedefin birinci basamakta yer alması gerekir. Öğrenilen her davranış birbirinden tümüyle kopuk değildir. Örneğin Türkiye haritasını aslında uygun olarak ezberden çizmeyi öğrenen bir kişi aynı zamanda onun ilgili bir dizi kuralı da bilir. Çünkü o kurallar olmadan haritayı çizemez. Ayrıca harita çizmekten hoşlanabilir ya da nefret edebilir. Tüm bu edegenlikler iç içedir. Harita çizme, beceri gerektiren bir edegenliktir. Kurallar ise bilişsel alanla ilgilidir. Hoşlanma, nefret etme ise duyuşsal özellikleri kapsar. Aynı şekilde büyük kentlere göçün doğurduğu temel bir soruna çözüm öneren bir kişi, bunu yaparken bir dizi kavram, ilke, yöntem, sorunu çözerken de anket hazırlayıp kullanabilir. İlgili kişilerden randevu alıp onlarla görüşebilir. Telefon konuşması yapabilir. Dikkatini sorunun üzerine toplar, soruna geçerli çözümler önerince sevinebilir. Öneremeyince tedirginlik duyabilir, üzülebilir. Bu örnekte de görüldüğü gibi soruna çözüm önermesi ve onun için kavram, ilke, yöntem bilmesi zihinsel bir etkinliktir. Anket hazırlayıp yollaması, ilgili kişilerden randevu alması, onlarla konuşması, dikkatini bir yere toplaması ise öğrenilmiş devinişsel davranışlardır. soruna geçerli çözüm önerince sevinmesi, arkadaşlarıyla birlikte çalışmaktan zevk alması, bu tutumu benimsemesi, çözemeyince tedirginlik, üzüntü duyması ise duyuşsaldır. Öyleyse öğrenilmiş davranışlar nasıl ele alınırsa alınsın birbirlerinden kopuk değildir. Tersine aralarında yatay ve dikey, anlamlı ve sıkı bir ilişki vardır. Bu biri olmadan diğeri olamaz anlamına gelebilir. Bu nedenden dolayı bir alan kendi içinde kaç alt basamağa ayrılırsa diğer alanlarda aynı sayıda alt basamağa ayrılmalıdır. Bilişsel alan 5 basamaksa duyuşsal, devinişsel, algısal alanda 5 alt basamağa ayrılmalıdır. Tüm alanlar belli bir noktadan başlayıp belli bir noktada bitmelidir. Durum böyle olunca hedeflerin taksonomik olarak aşağıdaki şekilde belirlenmesi gerekebilir. Bu belirlemede Bloom'un bilişsel alanı, Crutchfield'un duygusal alanı ve Sönmez'in devinişsel alanı kodlamaları temele alınmıştır. Çünkü bu üç alan kodlamalar açısından yukarıda belirtilen tüm ilkelere uygun hale getirilmiştir. Bu durum tablo 2.3'te sunulmuştur. Tablo 2.1 4 alanın birlikteliği. Algılama. Bilişsel alan 1 bilgi, 2 kavrama, 3 uygulama, 4 analiz, 5 sentez, 6 değerlendirme. Duyuşsal alan 1 alma, 2 tepkide bulunma, 3 değer verme, 4 örgütleme, 5 kişilik, 6 değerlendirme. Devinişsel alan 1 uyarılma, 2 kılavuz denetiminde yapma, 3 beceri, 4 duruma uydurma, 5 yaratma, 6 değerlendirme. Algısal alan 1 farkına varma, 2 ayırt etme, 3 içe doğma, 4 denetim altında tutma, 5 geçmiş ve gelecekle iletişim kurma, 6 değerlendirme. Tablo 2-3'te görüldüğü gibi algısal, sezgisel alan Veysel Sönmez tarafından ilk kez alt basamakları da belirtilerek kodlanmıştır. Bu yapıtta öğrenilmiş davranışlar bilişsel, duyusal, devinişsel ve algısal, sezgisel olarak ele alındı. Toplumsal alan, toplumsal değerler, değerleri açık hale getirme, zihinsel alan, toplumsal beceriler ve benzeri bölümlemelere bu çalışmada yer verilmedi. Çünkü yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı böyle ayrımlar yetersiz ve uygun değildi. Ayrıca toplumsal değerler, değerleri açık hale getirme, toplumsal beceriler Crutchfield'un duyuşsal alanının kapsamına girmektedir. Tüm derslerin hedef davranışları bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olarak hedef saptamada izlenecek aşamalı sıraya ve açık sistemin özelliklerine göre saptanmalıdır. Tabloda görüldüğü gibi üç alan yatay kaynaşıklık ve dikey aşamalılık içindedir. Yani her alanın alt basamakları birbirinin ön koşuludur. Bilgi olmadan kavrama, kavrama olmadan uygulama, uygulama olmadan analiz, hepsi olmadan sentez, sentez olmadan değerlendirme olamaz. Aynı şekilde bu aşamalık duyuşsal ve devinişsel alanlar için de geçerlidir. Yatay kaynaşıklık ise bilişsel alanın bilgi basamağında bir davranışı kazanan kişi aynı zamanda duyuşsal alanın alma, devinişsel alanın uyarılma basamağındadır. Tüm öğrenilmiş davranışlar algılama ile başlayabilir, değerlendirme ile bitebilir. Çünkü organizma uyarıcıyı algılamadan hiçbir tepkide bulunamaz ve öğrenilmiş davranış yoksa değerlendirme de yapamaz. Değerlendirme bilişsel bir süreç olmasına rağmen tüm alanlarla ilgilidir. İnsan hem bilgilerini, hem becerilerini, hem de duygularını belli ölçütlere göre her basamakta değerlendirebilir. Taksonomiler oluşturulurken 1. Davranışın nasıl ve ne yolla başladığı, hangi örüntüyle ortaya çıktığı 2. Davranışın diğer bir davranışın ön koşul olup olmadığı, ön koşul olan davranışın ilk basamakta, ondan sonraki davranışın ikinci basamakta yer alması. 3. Davranışların basitten karmaşa, kolaydan zora doğru aşamalı sıralanması. Basit ve kolay davranışların ilk sıralara, karmaşık ve zor davranışların daha sonraki basamaklara konulması. 4. Davranış kişiye kazandırılırken izlenen sıra, yani kişinin davranışı öğrenirken hangi basamaklardan geçmekte olduğu, bu basamaklarda davranışın nasıl bir nitelik ve görünüm almakta olduğu. Sönmez 1993-53. Göz önüne alınmış ve bilişsel, duyuşsal, devinişsel alanlar buna göre tablo 2-3'te olduğu gibi yeniden düzenlenmiştir. Hedef yazmada dikkat edilecek noktalar. Eğitimde bilişsel, duyuşsal, devinişsel alanın her basamağında bir ders için hedef yazarken uyulacak temel kurallar vardır. Bu kurallar şunlar olabilir. 1. Hedef tümcesinin sonunda bilgisi, becerisi, gücü, yeteneği, oluş, ilgililik, farkındalık, hoşgörülük gibi sözcüklerden biri bulunmalıdır. Bilişsel ve devinişsel alanla ilgili hedef tümcelerinin sonunda bilme fiiliyle biten bir bileşik sözcük bulunabilir. Fakat bilgisi, becerisi, gücü, yeteneği sözcüklerinden birinin kullanıldığı hedef tümcesinin sonunda bilme fiiliyle biten bir bileşik sözcük getirilemez. Ayrıca yapar, çizer, keser, bilir, bilmeli, yapmalı, öğretmeli, yapmak, bilmek gibi sözcüklere hedef tümcelerinde yer verilmez. İlk öğretim 6. Matematik dersinde 4 işlemden yararlanarak problem çözebilme ya da matematik dersinde 4 işlemden yararlanarak problem çözme yeteneği. Örnekte görüldüğü gibi hedef tümcelerinin sonunda ya bilme fiiliyle yapılan bir bileşik sözcük birinci hedefte olduğu gibi çözebilme ya da ikinci hedefte olduğu gibi yeteneği sözcüğüne yer verilmiştir. Çünkü bilme sözcüğü güç, yetenek, beceri anlamlarından birini içinde taşır. Eğitimde, bireyde güç, yetenek, beceri gibi kapasitelerin varlığını kabul ettiğimizden onları geliştirmeye karar veriyoruz. Bu nedenlerle hedef tümcelerinin sonunda başka sözcüklere yer verilmemelidir. 2. Hedefler öğrenci davranışına dönüştürülecek ve öğrenme özelliğini belirtecek nitelikte yazılmalıdır. Çünkü hedefler öğrenciye kazandırılmak istenen davranış değişikliklerini kapsar. Öğretmenin yapacakları ya da okulun görevi hedef olamaz. 3. Hedefler öğrenme ürününü dile getirmelidir. Öğrenme sürecine dönük ifadeler hedef olamaz. Çünkü hedefler kursu, dersi ya da okulu başarıyla bitiren bir öğrencinin ne yapacağını göstermelidir. Öğrenci bilimsel yöntemi kullanır ifadesinde öğrenme ürünü değil, öğrenme süreci söz konusudur. Böyle bir ifade, fen bilgisi dersinde verilen doğal problemlerin çözümünde bilimsel yöntemi kullanabilme biçiminde yazılınca hedef olur.